Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 9. ayrım. Ali, Ali, Ali. Doğumun 3. günüydü. Bebeğe isim konulmamıştı henüz. Ne Omorfia ağzını açıyordu bu konuda ne de Patricia. Belliydi ki bu hassas meselenin çözümünü Taceddin'e bırakıyorlardı. Günlerden sonra nasıl karşılanacağını bilememenin sıkıntısı ve tedirginliği içinde baba evine gitti Taceddin. Anası Ümüş Hatun ve Hacı Ali Bey büyük salonda oturmuş kahve içiyorlardı. Hiç ummadıkları bir anda Taceddin'i karşılarında görünce irkildiler. Gülüp konuşurken suspus oluverdiler. "Hoş gelmişsin oğul," diyerek sessizliği bozdu Hacı Ali Bey. "Gel otur, kahve getirsinler sana da." Sedirin kenarına iğreti yerleşti Taceddin. Birkaç dakika geçti geçmedi, aniden kalkıp babasının eline yapıştı. "Bir oğlum oldu baba," dedi. Karşı koymasına fırsat vermeden elini öpüp başına koydu. Biraz öncekinden de beter, koyu bir sessizlik çöktü üzerlerine. Neden sonra ifadesiz bir ses tonuyla "Hayırlı olsun evlat," diyebildi Hacı Ali Bey. Gözleri Fatih Hatun'un üzerindeydi Taceddin'in. Cansız, ruhsuz, taştan bir heykelden farkı yoktu anasının. Gözlerini halının üzerine dikmiş, başörtüsünün kenarındaki oyaları sinirle didikliyordu. Çaresiz, Ümüş Hatun'a döndü Taceddin. Taceddin'in yinelemesine gerek kalmadan elini uzatıverdi Ümüş Hatun. "Hayırlı uğurlu olsun oğlum." Uzatılan eli minnetle öptü Taceddin. Cesaretlenmişti. Ah, bir de anasının gönlünü alabilseydi. Ümüş Hatun kalktı. "Bekle beni," dedi Taceddin'e. "Ben gelmeden sakın bir yere gitmeyesin." Kahve getirmişlerdi Taceddin'e. İçinin acısını katarak içmeye koyuldu. Ne anasından ses çıkıyordu ne de babasından. Hacı Ali Bey karısının tepkisinden olmayacak bir laf edip gerilen ipleri kopma noktasına getirmesinden korkuyor gibiydi. Bey olan oydu ama ev içinde, aile meselelerinde komuta Fatih Hatun'un ellerindeydi. Fincanını sehpanın üzerine koyup doğruldu Taceddin. Tam bir şeyler diyecekti ki Ümüş Hatun kapıda göründü. Yürüyüp geldi. Taceddin'in karşısında durdu. Sımsıkı yumduğu parmaklarını açtı. Avucunun ortasında, kenarları incilerle çevrili altın bir maşallah duruyordu. "Bunu tak oğluna, bunu tak oğluna, bunu tak oğluna," diyerek Taceddin'e uzattı. "Benim hediyemdir. Sen doğduğunda kundağına iliştirmiştim. Çocuğun olunca ona takmak üzere sandığımda saklıyordum. Kısmet bugüneymiş." İncili maşallahı dünya üzerindeki en değerli mücevhermiş gibi sevinçle aldı Taceddin. Bir kez daha öptü Ümüş Hatun'un elini. Bu davranışıyla ona dünyaları bahşettiğini tahmin edebiliyor muydu acaba analığı? Orada daha fazla kalmasının gereksiz olacağını düşünmüş gibi, "Mutfakta biraz işim var, sağlıcakla kalın," diyerek odadan çıktı Ümüş Hatun. Belli ki anayla babayı evlatlarıyla baş başa bırakmak istemişti. Elindeki maşallahı özenle ceketinin iç cebine yerleştirdi Taceddin. Biraz da ondan aldığı güçle annesine döndü. "Sen de hayırlı olsun demeyecek misin anacığım?" dedi. Fatih Hatun'un asık suratı daha da ekşidi. Zehir gibi bir bakış fırlattı Taceddin'e. Başını hışımla ters yöne çevirdi. Yılmadı Taceddin. Anasının elini tutmak için ani bir hamle yaptı. Fatih Hatun ateşe değmiş gibi sertçe geri çekti elini. "Günahsız bir sabi o," dedi Taceddin. "Senin torunun." Ağlamaklıydı sesi. Taceddin'in yüzüne bile bakmadan, "Doğrudur," dedi Fatih Hatun. "Hasbelkader torunum oldu. Evet, günahsız ve henüz tertemiz bir sabi. Söyleyeceğim odur ki, gavurların elinde daha fazla kirlenmeden ya onu buraya getirirsin?" Durdu, soluklandı bir an. "Ya da," diye devam etti, "benim Taceddin adında bir evladım yok der, bağrıma taş basarım." Lafını bitirir bitirmez ayağını sertçe yere vurarak kalktı. Acelesi varmış gibi hızlı adımlarla odayı terk etti. Baba oğul baş başa kalmışlardı. Taceddin'in istediği biraz da buydu zaten. Buraya geliş nedenlerinden biri de babasıyla bir diğer meseleyi konuşmaktı. "Henüz oğlumun ismini koymadık baba," diye başladı. Hacı Ali Bey'in merak dolu bakışlarını ateşe kesmiş gözlerinin içine hapsederek, "Oğlumun ismi Ali olsun istiyorum," diye devam etti. "Dedesinin adıyla anılsın. Müsaaden var mıdır?" Hacı Ali Bey'in yüzü mutlulukla aydınlandı bir an. Böyle bir ikramı beklemediği belliydi. "Müsaade senin evlat," dedi. "İstediğin ismi koyabilirsin oğluna." Memnuniyetle gülümsedi Taceddin. Buraya kadar tamamdı ama asıl söyleyeceğini sona saklamıştı. Bebeğe isim konulurken ehli din, ilim irfan sahibi, ruhani yönü yüksek birilerinden rica edilir ya, bu hasletleri taşıyan senden başka kimsem yok benim. Dedesinin adını taşıyacak oğlum için dedesinden daha münasip birini düşünemiyorum. Eğer kabul edersen bahtiyar olacağım. Duyduklarından etkilenmişti Hacı Ali Bey. Sıcacıktı bakışları. Cevap vermeden önce uzun uzun düşündü. Sonra ders veren, yol yordam gösteren bir hoca gibi konuşmaya başladı. Doğumu müteakip 7. gün isim koymak en münasibidir. İsmi koyacak olan abdestli olarak kıbleye döner, ayakta durur. Bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okur. Dipnot 3. Kamet. Farz namazlarından önce okunan ezan sözleri. Sonra da konulacak ismi çocuğun kulağına 3 kere tekrarlar. E tamam işte, ne lazım geliyorsa yaparsın. Bunu benden isteme oğul. Ateş Hatun'u iyice dellendirmeyelim. Koskoca Hacı Ali Bey karısından çekiniyordu ve ilk defa Taceddin'in karşısında dile getiriyordu bunu. Baba oğul arasında dertleşme ve paylaşım anlamında ılıman bir hava oluşmuştu. Haklıydı Hacı Ali Bey. Taceddin'in isteği kendine tanıdığı sınırları zorlayacak cinstendi. Ne yapacağım peki ben? Diye sızlandı Taceddin. Bu meseleyi halletmesini başka kimden isteyebilirim? Kendin yapabilirsin. Nasıl, ben mi? Ne ezan okumasını bilirim ne kamet. Şimdi beni iyi dinle. Ezanı senin okuman şart değil. Ezan okunurken çocuğu kucağına alır, 3 kere adını ünlersin kulağına. Hayırlı ve salih bir evlat olması için dua edersin. Tamamdır. Ha bir de akika kurbanı kesmelisin. O da ne demek? Verdiği çocuk nimetine karşılık Allah'a şükretmek için kesilen kurban. Çocuğu belalardan, musibetlerden, hastalıklardan korur. Babasına minnetle baktı Taceddin. Hatice Hatun gibi evladı olmaktan mahrum bırakmadığı, şartlar ne olursa olsun yanında durduğunu hissettirdiği ve şu an gözlerinden dökülen şefkat yüklü sıcacık bakışları için uzandı, bir kez daha öptü babasının elini. Arkasında her zaman baba desteğini duyabileceğinin güvencesiyle ayrıldı evden. Hacı Ali Bey de öncesine göre hayli huzurluydu. Oğlu, torununa dedesinin adını koymak için onun iznini almış, dini usulleri göz ardı etmeden yol yordam sorarak izleyeceği yolu belirlemişti. Allah yollarını açık etsindi. Güle güle büyütsünlerdi torununu. Minik Ali hayırlı bir evlat olsundu Taceddin için. Daha ne isterdi Hacı Ali Bey? Birden içinde, göğsünün tam ortasında sıcacık bir kıpırdanma hissetti. Keşke görebilseydim torunumu diyen, hasret kokulu bir ses yükseldi yüreğinden. Belki bir gün dede Ali ile torun Ali'nin karşılaşması mümkün olabilir miydi? Kısmet diye içini çekti Hacı Ali Bey. Yüzünde buruk ama mutlu bir ifade vardı. Doğumun 7. günü sabah erkenden kalkıp abdest aldı Taceddin. Minik oğlunu yumuşacık bir yastığın üzerine yatırdı. Yastıkla beraber kucakladı. Sabah ezanı okunurken 3 defa seslendi kulağına. Ali, Ali, Ali. Dedesinin adıyla yaşasındı oğlu. Sapla samanı ayırmak. İşten arta kalan zamanının çoğunu Omorfya'nın bağ evinde Ali ile ve Patricia ile geçiriyordu Taceddin. Onlardan ayrı olduğu her saniye azap gibi geliyordu. Bazı geceler orada kalıp misafir odasına serilen yatakta yatıyor, bazı gecelerde vakit geç olsa da baba evinin kapısını çalıyordu. Kimsenin itirazı yoktu bu duruma. Omorfia ve Patricia memnuniyetle, Hacı Ali Bey ve ailesi ise kerhen de olsa kabullenmişlerdi yeni düzeni. Ama Taceddin huzursuzdu. Omorfia'nın evinde sığıntı gibi kalmayı yediremiyordu kendine. Böyle olmayacak, dedi Patricia'ya. Biz de bir aile olduk artık. Seni ve Ali'yi alıp ayrı eve çıkmak istiyorum ben. Küçük bir ev tutarım. Bizim diyebileceğimiz bir yuvamız olur hiç değilse. Hazırlığını yap. Ali'nin kırkı çıksın, gideceğiz bu evden. Ses etmedi Patricia ama Taceddin'in niyetini hemen o gün Amorfia'ya ulaştırmaktan da geri durmadı. Hala annesinin küçük kızı gibi hissediyordu kendini. Böyle önemli bir karar üzerine laf etmenin üstüne vazife olmadığını düşünüyordu. Annesiyle kocası neye karar verirse ona uyardı Patricia. O akşam yemekten sonra Taceddin'le Patricia'yı karşısına alıp konuştu Amorfia. Haklısın dedi Taceddin'e. Misafir odalarında sert şiltelerin üzerinde yatmak bey oğluna yakışmaz. Ne zamandır söyleyecektim ben de. Bu ev beni de, seni de, Patricia ile çocuğunu da barındıracak büyüklükte. Eğer olur dersen üst katı elden geçiririz. Büyük odayı hazırlarız size. Alt katta da Eleni ile ben kalırız. Yanlış anlamayasın sakın. Her gece burada yatasın demiyorum. Gönlün nereyi isterse. İster burada kalırsın, ister Babangil'de. Taceddin'in kararsız halini görünce, ''Bey evi gibi değildir ama seni rahat ettirmek için elimizden geleni yaparız.'' dedi, gücenmiş gibi. ''Asıl mühim olan.'' diye ekledi. ''Bebeğin bakımı da el birliğiyle hallolur burada.'' Bu son sözlerin üzerine gözleri ışıldayıvermişti Patricia'nın. Belli ki onun gönlünde yatan da buydu. Gene de hemen ''Olur.'' demedi Taceddin. Kafasında ölçtü, tarttı. Kararını verdi sonunda. Şimdilik kaydıyla Patricia ve Ali ile beraber bu evde kalmayı kabul ediyordu. Hızla büyüyordu Ali. Öyle ki Taceddin sabah işe gidip akşam üzeri döndüğünde bile ince farklılıklar yakalayabiliyordu oğlunda. Birkaç gündür hummalı bir faaliyet vardı bağ evinde. Evin kadınları Ali'nin kırkını çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Amorfia ile Eleni yılların verdiği tecrübeyle neler yapılacağını çok iyi biliyorlardı. Ama Patricia bu konuda pek acemiydi. Bebeğin banyo suyu hazırlandı önce. 40 küçük çakıl taşını tülbende sarıp bir altın lirayla beraber suyun içine attılar. Bebek taş gibi sağlam olsun, altın gibi bereketli ömür sürsün diyerek. Ali'yi leğene koyup tas tas su döktüler başından aşağı. Sıcak sularla yıkandı Patricia da. Temiz pak giydirdi çocuğunu, temiz pak giyindi kendisi de. 40 uçurmaya çıktılar. Adetti. Kırkı çıkan anne ve bebek gezmeye götürülürdü. Nereye, kime gideceklerdi? Sofia'dan başka çalacak kapıları mı kalmıştı ki şu keskinde? Sofia ile Anastasia sevinçle karşıladılar misafirlerini. İzzetle, ikramla ağırladılar. Yediler, içtiler, söyleştiler. Sokak kapısından çıkarlarken oyalı tülbende sardığı bir yumurta, bir tutam pamuk ve şekeri bebeğin kundağının içine koydu Sofia. Yumurta gibi tok ve sağlam olsun, şeker gibi tatlı bir ömür sürsün, pamuk gibi apak olsun saçları diyerek. Gülümsemekten kendini alamadı Amorfia. Bu topraklarda yüzyıllardan beri süregelen adetlerdi bunlar. Müslümanlar da bebelerinin kırkını aynen böyle çıkarır, kırk gezmesi yaparlar, ilk ziyaret edilen evde yumurtalar, pamuklar, şekerler konurdu bebeğin kundağına. Bu adet senindi, benimdi diye tartışmayı akıllarına bile getirmemişlerdi bunca yıldır. Şimdi neyi paylaşamıyorlardı? İşte ona akıl erdiremiyordu Amorfia. Ne zaman barışa uzanacaktı silah tutan eller? Belli değildi. Gelen haberler son derece kötüydü üstelik. 1 Nisan 1921'de kazanılan 2. İnönü Zaferi'nin üzerine kar yağıyordu sanki. Hem de Temmuz sıcağında. Türk ordusu İnönü'de ikinci kez galip gelmesine rağmen dağılmış durumdaki Yunan ordusunu etkili bir şekilde takip edememişti. Türk askerinin yeterli güce ulaşamadığına inanan Yunan generalleri daha kuvvetli bir ordu hazırlayarak Ankara'yı bile işgal edebileceklerine inanmışlardı. Yunanlılar 10 Temmuz 1921'de Türk ordusunun kendini toparlamasına fırsat vermeden asker ve silah yönünden ulaşabilecekleri en büyük gücü toplayarak taarruza geçtiler. Afyon, Eskişehir, Kütahya Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu 14 Temmuz'da Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Milli mücadele içindeki ilk yenilgiydi bu. Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlanmıştı. Kuvayi Milliye'nin yeniden kurulmasını isteyenler vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması bile gündemdeydi. Cepheden gelen her olumsuz haberin, dilden dile dolaşan söylentilerin etkisi katlanıp büyüyerek halk arasında paniğe yol açıyordu. Olanların bir numaralı sorumlusu onlarmış gibi Keskin'deki Rumlar da gitgide çığlaşan bu öfkeden paylarını fazlasıyla alıyorlardı. Tabii ki Taceddin de kahrolmuştu son yenilginin ardından. Ankara'ya bile göz diken Yunan ordusuna öfke kusuyordu. İşgal kuvvetlerine karşı seve seve savaşabilirdi. Ancak Keskin'deki Rum dostlarına da asla toz konduramıyordu. Sapla samanı ayırmak gerekti. Olanlar yüzünden Aris'i, Yorgo'yu, Artin'i ve diğerlerini suçlamak Taceddin'e göre büyük haksızlıktı. Patrisya ile aralarındaki ilişkinin hiçbir ilgisi yoktu bu görüşünde. Patrisya'yı, Omorfia'yı ve diğer Rum dostlarını hiç tanımasa da aynı düşüncelere sahip olacağından emindi. Üstelik bir de zihinleri karıştıran Papa Eftim olayı yaşanıyordu Keskin'de. Asıl adı Pavli Karahisaritis olan Eftim, 1884'te Yozgat'ın Akdağ Madeninde doğmuş, Rüştiye'den sonra kilise eğitimi almıştı. 1912'de Diyakoz, 1915'te Papaz, 1918'de Keskin Metropolit Yardımcısı olmuştu. Dipnot 4. Diyakoz, Papaz Yardımcısı. Dipnot 5. Metropolit, Başpiskopos ile Piskopos arasında bir ünvan. O dönemde İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışıyordu. Patrikhanenin Anadolu'da bir Pontus Rum devleti kurma çabaları ve kışkırtmalarına karşı çıkarak Fener Patriğini tanımadığını ilan etmişti. İlginç bir yol izleyerek Türk dostu değil, Türk oğlu Türk olduğunu iddia ediyordu. Ona göre Anadolu'daki Hristiyanların çoğu Türktü. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş ama Hristiyanlığı tercih etmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa ile tanışmıştı Papa Eftim. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında dua okuyan din adamlarının arasında o da vardı. Kuvayi Milliyeci olduğunu söylüyordu. Çok sayıda Ortodoks'un milli mücadelede Umum Anadolu Türk Ortodoksları cemaatleri olarak yer almalarını sağlamıştı. Taceddin, Papa Eftim böyle söylüyor diye diğer Ortodoksların da aynı tarza düşünmelerinden yana değildi. Önemli olan o insanların kendilerini nasıl gördükleri, nereye ait olduklarını hissettikleriydi. Din, dil, köken gibi değerler kimseye zorla kabul ettirilemezdi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 89. Devamı 10. ayrımda.